Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı.
Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz siber zorbalık ve konuğumuz Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emel Baştürk.
Öncelikle sosyal medya adreslerimizi belirteyim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Emel Baştürk dediğim gibi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum. Merhaba.
Hocam bugün konumuz çok tartışılması gereken, aslında tartışılan ama daha fazla üzerine konuşmamız gereken günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi olan siber zorbalık. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum hocam, bilmeyenler için. Siber zorbalık nedir?
Evet, tekrar merhabalar. Siber zorbalık sizin de belirttiğiniz gibi çok çeşitli yerlerde anlatıyoruz ama özellikle bu salgın sürecinde çocukların internet kullanım oranları da giderek arttığı için konu çok önemli ve tekrar tekrar anlatmakta, konuşmakta fayda var. Bir de biliyorsunuz internet kullanım yaşı da giderek düşüyor. Çok daha küçük yaşlardan itibaren çocuklar internet kullanmaya başlıyorlar. Bu da küçük yaşta internet kullanımı demek aslında çevrim içi risklere daha açık olmak anlamına geliyor. Siber zorbalıkta bizim çok önemsediğimiz en önemli çevrim içi risklerden bir tanesi açıkçası. Tanımlamak gerekirse internet teknolojileri kullanılarak yani sohbet odaları olabilir, sosyal ağlar olabilir. Bir kişiye ya da gruba yönelik hakaret, aşağılama, tehdit gibi istenmeyen davranışlarda ya da paylaşımlarda bulunmak diye tanımlıyoruz siber zorbalığı. Ya da işte cinsel içerikli mesajlaşmalar yapmak ya da bu mesajlaşmalara bir kişiyi zorlamak, onun göndermiş olduğu mesajları başkalarıyla paylaşmak yönünde tehdit etmek gibi davranışların hepsi siber zorbalık olarak tanımlanıyor. Çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. Aslında her yeni uygulama farklı bir zorbalık biçimini de karşımıza çıkartıyor diyebiliriz. Mesela sohbet odalarında konuşurken görüntü kaydımızın alınması gibi ya da sohbetlerin ekran görüntülerinin alınması gibi. Bunlar bir siber zorbalık aracı olarak kullanılabiliyor.
Peki hocam, siber zorbalığın akran zorbalığından farkı nedir? Yani siber zorbalıkta sadece çocuklar arasında olan bir şey mi? Yoksa 40 yaşındaki birisinin 10 yaşındaki birisine yaptığı şeyde ya da 10 yaşındaki birisinin 40 yaşındaki birisinin videosunun altına yazdığı bir yorum da siber zorbalığa girer mi hocam?
Aslında akran zorbalığından yani siber zorbalık durumları ilk ortaya çıktığında biz siber zorbalık kavramını sadece çocuk ve ergenlerin birbirlerine yapmış olduğu davranışları tanımlamak için kullanıyorduk. Ama şu anda durum o kadar karmaşık hale geldi ki yani yetişkinlerin çocuklara sizin söylediğiniz gibi yapmış olduğu zorbaca davranışlar var. O nedenle akademik literatürde de kavramı daha geniş kullanma eğilim var. Akran zorbalığı nedir diye sormuştunuz. Önce bir onu tanımlayayım ve farkını anlatayım. Akran zorbalığı çok daha önceden okul ortamında bizim gördüğümüz daha görece popüler ve daha güçlü olan bir bireyin ya da grubun, hani popüler gruplar kendi aralarında böyle gruplaşırlar vesaire. Daha sessiz, daha güçsüz ve çok fazla ön planda olmayan bazı başka çocuklara yapmış oldukları dolaylı ya da doğrudan şiddet içeren davranışlar için kullandığımız bir kavramdır akran zorbalığı. Şimdi öncelikle biz bu geleneksel akran zorbalığının dijital ortama taşınmış halidir siber zorbalık demiştik. Fakat siber zorbalığın akran zorbalığından önemli farklılıkları var. Çünkü internet ortamının yarattığı farklılıklar var bir kere. Bu yüz yüze iletişimden çok farklı internet ortamında iletişim kurmak. Yani akran zorbalığının yaratmış olduğu olumsuz sonuçları bertaraf etmek görece daha kolay. Fakat siber zorbalığın yarattığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak daha zor. Çünkü sizin yaptığınız bir paylaşım çok hızlı biçimde yayılabiliyor. ve o mağdur olan kişinin, yani zorbalığa uğrayan kişinin yaşadığı mağduriyet de çok daha büyük oluyor. Diyelim ki sizin bir fotoğrafınızın sizden habersiz şekilde paylaşıldığını düşünelim. Bir sabah uyanıyorsunuz ki binlerce kişi o fotoğrafı görmüş ya da bir video kaydedilmiş ve paylaşılmış. Hiç haberiniz yokken bu rakam bazen milyonlara ulaşabiliyor. Bir sabah uyanıyorsunuz ki yüz binlerce kişi bu mesajı görmüş. Dolayısıyla bunun yarattığı travmatik sonuçlar var çocuklar üzerinde. Ve bazen okul ortamında yüz yüze iletişimde daha sessiz olan çocukların internet ortamında zorbalık yapabildiğini de görüyoruz. Çünkü internet bize kimliğimizi gizlemek gibi bir imkan da sunuyor hani maalesef. Anonim hesaplar üzerinden ya da fake hesap dediğimiz başka hesaplar üzerinden de paylaşım yapabiliyor çocuklar, bireyler. O nedenle bazen insanları biraz daha tırnak içinde söylüyorum, cesur hale getiriyor. Yüz yüze iletişimde yapmayacağımız şeyleri internette yapar hale geliyoruz. O yüzden biraz daha acımasız oluyoruz galiba internet ortamında. Ama hani bunun çok ciddi zararları olduğunda tekrar hatırlatalım. İnternette paylaşım yaparken lütfen düşünelim. Karşımızdaki ne hisseder? Hatta bunun bize geri dönüşleri neler olabilir? Yani kendimiz için yaratacağı sonuçları bile bazen doğru hesap edemeyebiliyoruz. İleride benim için zararlı bir sonuç olabilir mi diye iyice düşünmeden paylaşım yapmayalım.
Hocam, buradaki en büyük tehlikelerden birine değindiniz aslında. O da şudur, tırnak içinde söylüyorum. Benim çocuğum bunu yapmaz, ben buna inanmıyorum. Yani dediniz ya, işte dışarıda aslında hiç böyle bir şey yapmayacak bir çocuk bilgisayar başında bir canavara aslında dönüşebiliyor. Yani buradaki canavar aslında biraz sert bir şey olduğu gibi duruyor ama gerçekten yapılan yorumları okuduğumuz zaman, yani bu yorumların arkasındaki zihnin ve bilinçaltının gelecekte aslında daha büyük tehlikeler oluşturabileceğini de görüyoruz. O yüzden buna önceden dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hocam, ben size şunu sormak istiyorum. Siber zorbalık nasıl önlenir? Ama bunu iki açıdan da sormak istiyorum. Yani yapılan kişi neler yapmalı ve onun ailesi neler yapmalı? Ve ya aslında bir de burada yapılan kişi tehlikede ama bir de yapan kişi de tehlikede. Yani aslında o da bilinçaltında, psikolojisinde kötü şeyler barındırıyor. Yapan kişi ne yapmalı ve onun ailesi, öğretmenleri, çevresi ne yapmalı hocam?
Evet, siber zorbalıkla mücadeleyi hep biz öğretmen, yani okul, öğrenci ve ebeveyn, yani veli işbirliğinde çözülebilecek bir sorun olarak tanımlarız. Yani ne tek başına ebeveynler bununla mücadele edebilirler ne de tek başına çocuğu güçlendirmek yeterli olabilir. Bu üçlü bir hani üç saç ayağı vardır burada. Öğretmenler okulda konuyla ilgili farkındalık yaratıcı çalışmalar mutlaka yapmalı. Yani sadece rehber öğretmenler düzeyinde değil, aslında tüm branş öğretmenleri. Yani Türkçe öğretmeni olabilir, işte hayat bilgisi dersi, yani ders arasında bir sohbet gibi. Çünkü artık bu dönemin bu kuşak çocukları bir konuyu çok uzun uzun böyle didaktik anlatılmasından da hoşlanmıyorlar. Böyle kısa kısa bir sohbet arasında işte böyle bir şeyin yaşanmasının çok olumsuz şeyler yaratabileceğini konuşabilirler, neler yapabileceklerini konuşabilirler. Bilgi ve teknolojileri dersleri var okullarda. Şimdi çocuklar kod yazmayı bile öğreniyorlar. Özellikle dijital güvenliklerini sağlamak konusunda mutlaka bilinçlendirilmeliler. Çünkü siber zorbalığın bir teknolojik zorbalık boyutu var, bir de iletişimsel zorbalık boyutu var. Okullarda bilgi teknolojileri dersleri var, işte kod yazmak gibi eğitimler veriyoruz. Bu siber zorbalığın teknolojik boyutuyla nasıl mücadele edebilecekleri kısmı bu tür derslerde öğretilebilir. Yani çocuk işte kendini çevrim dışı göstermek olabilir ya da sosyal ağlarında mesajlaşmaları engellemek, kendi güvenliğini sağlayabileceği şekilde sosyal ağları kullanmak ya da dijital oyunlar, mesela çok sıklıkla oynuyorlar şu süreçte. Dijital oyunlar oynarken kendilerine gelebilecek zararları, yani bir başkasıyla iletişime geçmek boyutunda söylüyorum. Bunları nasıl önleyebileceklerini okul ortamında öğrenebilirler. Ebeveynlere ne düşüyor derseniz, yani ben hep şunun altını çizerim. Çocuklarla açık iletişim kurmak, internet ortamının yaratabileceği riskler hakkında konuşmak ve karşınız, yani empati kurma becerisi, öfke kontrolü becerisi gibi şeyler konusunda ebeveynlerin çocuklarını doğru yönlendirmesi önemli. Ve internet ortamı dışında da başka aktiviteler onlara sunabilmeleri önemli. Yani çocuk çok fazla dijital oyun oynuyor diye şikayet ediyoruz ama çocuğun yapabileceği başka bir etkinlik yoksa ona sunulan, yani o çevrim içi ortamın dışında bir etkinlik yapamıyorsa çocuk oyun oynayacaktır, onu da dijital ortamda oynayacaktır. Hani mümkün olduğunca pandemide zor süreçler yaşadığımızı biliyoruz ama işte evinizin bahçesi varsa, eğer olanaklarınız buna el veriyorsa biraz dışarıda çocuğunuzun oyun oynamasına izin verin, temiz hava almasını sağlayın. Sağlık açısından da, fiziksel sağlığı açısından da çok önemlidir bu. Zorbalar konusuna gelirsek, yani çok doğru bir şey söylediniz. Biz genelde mağdur olan kişiye destek vermenin çok önemli ve acil olduğunu söylüyoruz ki doğrudur yani. Ama zorbaların da neden zorbalık yaptığını anlamak kısmı çok önemli. Bazen zorbalar ötekileştirilip, ya bu da işte hep zorba, bu kötülük, yani kötü davranışlar içerisinde zaten gibi bir tutumla hem okulunda hem de ebeveynleri tarafından etiketlenebiliyor çocuk. Şimdi siz bir çocuğu eğer olumsuz bir davranışla etiketlerseniz, o zaten der ki ya ben, annem de benim hakkımda böyle düşünüyor, öğretmenim de benim hakkımda böyle düşünüyor. O zaman niye iyi davranayım ki? Hani zaten herkes benim için olumsuz düşünüyor. Bir kere etiketlemekten ve çocuğu ötekileştirmekten uzaklaşarak, yani bundan özellikle imtina ederek, neden bu davranışı yaptığını anlamak ve burada yatan sorun her neyse bunu birlikte çözmeye çalışmak çok önemli. Çünkü bunu çözemezsek zorbalık yapmaya devam edecektir. Hani sonlandırmak için altında yatan sebebi anlamak lazım.
Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi siber zorbalık nedir? Öğrendik ve nasıl önlenmesi gerektiğini de aslında iki açıdan ve onun çevresinden de anlattınız bize. Peki hocam son sorum şöyle. Dijital linç kültürü oluştu. Yani bir dijital mahkeme, herkes orada internet diliyle söylüyorum, yargı dağıtıyor. Peki bu özellikle Twitter'da gerçekleşen ve insanların birbirlerini aslında yine bir siber zorbalıkla ya da bir dijital linçle, dijital zorbalıkla yaptıkları şey, bunun altında ne yatıyor hocam? Yani insanlar birbirlerinin yüzlerine söyleyemeyecekleri şeyleri anonim hesaplar arkasından ve suç olduğunu bildikleri halde, belki de yakalanacaklarını yani bildikleri halde karşı taraftakilere söyleyebiliyorlar. Bunun altında yatan motivasyon nedir? İnsanlar neden böyle yapma ihtiyacı duyuyorlar?
Aslında Tolga Bey, biz hep yani çocuklar, yani siber zorbalık konuşurken hep çocukları konuşuyoruz ama Türkiye'de yetişkinlerin de çok ciddi bir dijital medya kullanım ya da dijital platform kullanımı hakkında bilinçlendirilmeye ihtiyacı var. Yani dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine çok ihtiyaç var aslında. Çünkü bizim ülkemiz çok hızla bu teknolojiye dahil oldu ama buna dair eğitim süreçlerini biraz geriden takip ettik. Mesela çok benim önemsediğim bir rakam var. Eurokids Online, yani Avrupa Birliği düzeyinde yapılan araştırmalarda Türkiye yüksek internet kullanımı ve yüksek riskli ülkeler arasında yer alıyor. Ama şöyle bir doğrusal denklem yok. Yani internet kullanımının yüksek oranda olduğu her ülkede risk de yüksektir diye bir denklem yok. Yani interneti yüksek oranda kullanıp çok daha düşük risklerde de olabilirsiniz. Ebeveynler ne kadar çocuklarına doğru rehberlik edebiliyorlar? Benim o konuda da şüphelerim var. Belki yetişkin eğitiminin Türkiye'de de hızla geliştirilmesine ihtiyaç var. Linç kültürüne gelince, belki çok kısa bir tanım yapmak gerekirse, hani yine dijital ortamda birini hedef gösteren saldırganca bir paylaşımın geniş kitlelere yayılması diye tanımlayabiliriz linç kültürünü. Hani birisi hakkında bir olumsuz yorum yapıyorsunuz, sonra bir bakmışsınız işte yine binlerce kişi sizi bir anda hedef haline getirmiş yani. Linç kültürü Türkiye'de niye yayılıyor? Evet, ben de çok hani görüyorum gerçekten. Ya da linç kültürü olmasa bile birisi bir parodi yayınlıyor mesela sosyal medyada. Görüyorum mesela, onun altına yazıyor, diyor ki sen ne kadar çirkinsin, sen hiç espri yapma. Yani sosyal ağda eğer o kişinin esprilerini beğenmiyorsanız takip etmezsiniz. Neden hakaret ediyorsunuz ki? Yani dijital ortamın böyle bir yer olduğunu anlamamız lazım bizim. Yani bu ana akım gibi değil. Yani ekranı açtığımızda tam kaç tane kanal var? Tabii şimdi bir sürü kanal var ama yani tamam, hani sizi zorla buna maruz bırakmıyorlar aslında. Bir de biz toplum olarak sanıyorum bu grup halinde hareket etmeye daha meyilliyiz. Böyle hızla öfkeleniyoruz, hızla da modumuz düşebiliyor. Ama tekrar şeye bağlayacağım. Yani evet, internet ortamında belki kimliğinizi gizleyebilirsiniz. Ama bu bulunmayacağı anlamına gelmiyor. Artık teknoloji sizin kimliğinizi gizlemenize imkan veriyorsa, tabii ki bunun bulunmasına da imkan veriyor. O nedenle bunun da mutlaka bulunabileceğini aklımızdan çıkarmayalım.
Hocam teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir sözünüz var mıdır? Programımızın sonuna geldik.
Çok teşekkürler. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yani yaptığımız paylaşımlar biz Enter tuşuna bastığımızda hemen karşıya gidiyor ve dönüşü yokmuş gibi düşünüyor olabiliriz. Ama internet ortamına bıraktığımız her şey orada kalıyor. Belki birilerini incebiliyor, üzebiliyor. Belki de hiç biz bilmeden ileride bizim için zararlı sonuçlar doğurabilecek oluyor. O yüzden bütün bunları aklımızda tutarak dijital ortamda bulunmakta fayda var. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben de şunu söylemek isterim. Her paylaş tuşuna bastığımızda aslında orada bize sorulan soru çok basit. Ne düşünüyorsun ya da ne yapıyorsun gibi şeyler yazıyor bu sosyal medya mecralarında. Biz anlık olarak bu yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Fakat her paylaş tuşuna bastığımızda aslında 1 milyon baskı yapacak bir kitabın son onay tuşuna basıyormuş gibi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü artık biz bugün bir paylaşım yaptığımızda biz onu silsek bile aslında oralardan silinmiyor, birileri ekran görüntüsü alıyor ya da sosyal medya mecraları zaten bunu kendi altyapılarından, serverlarından silmiyorlar. O yüzden dediğiniz gibi paylaş tuşuna basarken 3 kere düşünmemiz, 1 kere yazmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu önemli bilgiler için. Dijital Dünya'yı dinlediniz. Ben Tolga Akkuş, yapımcımız Zeynep Yıldırım. Bu hafta konumuz siber zorbalıktı. Bize Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz tüm mesajları okuyoruz ve ilginize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.